Ayrım 2, sayfa 17. Yoksul çalgıcı. Eğer halk bayramı denen bir şey varsa o da her yılın Temmuz'unda gökteki ay 14'ü buldu mu o günden sonra gelen pazarla onu izleyen günde Viyana'da yapılan bayramdır. Halk bu bayramı kutlar, hem de yalnızca halk kutlar. Eğer kibarlar da bu bayrama katılırlarsa ancak halktan bir adam olarak katılırlar. Bugünlerde ayırmak, seçmek denen bir şey yoktu. Hiç olmazsa birkaç yıl öncesine kadar bu böyle olmuştur. O gün Augarten, Leopoldstadt, Prater Parkı'yla tek bir bayram haline gelen Birgitanio'da kilisenin dönümü, yıl dönümü bayramı yapılır. İşçi halk ve Biricik Kilise bayramından öbür Biricik Kilise bayramına kadar günleri adeta iple çeker. Uzun beklemelerden sonra o gün de gelir çatar. O zaman sessiz kentte bir kıyamettir kopar. İnsan dalgaları caddeleri doldurup doldurup taşırır. Ayak sesleri, uğultu halinde yükselen sesler, sonra bunların arasında yer yer yükselen bağırıp çağrışmalar. Sınıf farkı kalkmıştır. Sivillerle askerler bayramın heyecanını ortaklaşa paylaşırlar. Kentin kapılarında kalabalık artmaktadır. Kapılar alınır, kaybedilir, yeniden alınır. Sonunda bir çıkış yeri kazanılır. Ama Tuna Köprüsü yeni güçlükler göstermektedir. Buradaki karşıt akım, yaşlı Tuna ile kabarmış bir halk yığını birbirini çaprazlar. Biri alttan, öteki üstten akar, yaşlı ırmak eski yatağından akar. Halk akıntısına gelince o da köprüye gelin açtıktan sonra geniş bir göl oluşturur. Buraya yeni gelen biri karşısındaki görünüme tasayla bakar. Oysa bu, neşenin taşması, sevincin boşanmasıdır. Kentle köprü arasında üstü tenteli arabalar bu bayramın asıl kutlayıcılarını, yani uşaklarla işçileri taşımak için sıralanmıştır. Bunlar tıklım tıklım dolu oldukları halde korkmadan, bir kazaya uğramadan önlerinde açılan, arkalarında kapanan halk yığınları arasında dört nala giderler. Kazaya uğramazlar çünkü Viyana'da arabalarla insanlar arasında gizli bir anlaşma vardır. Dolu dizgin gidilse bile çiğnememek, büsbütün dalgın olunsa bile çiğnenmemek. Arabalar arasındaki aralık her saniye kısalmaktadır. Sık sık kesilen kafileye bazen kibarların birkaç süslü arabası katılır. Artık arabalar eski hızını yitirir. Sonunda geceye 5-6 saat kala atlar, arabalar bir yere muhlanır kalır. Hem birbirlerine engel olurlar, hem de ara sokaklardan gelen arabalarla yolları kesilerek sıkışır kalırlar. İşte o zaman yaya yürümektense kötü de olsa binmek daha iyidir özdeyişi açıkça suya düşer. Bu yerlerini muhlanmış arabalara kurulmuş oturan süslü püslü hanımlara çevreden şaşkın şaşkın bakılır, durumlarına acınır, alaya alınır. Uzun boylu bir yerde durmaya alışmamış olan kadınlar, önünde giden tenteli arabanın kapadığı yolu açmak için sanki onun üstünden atlamak istiyormuş gibi şavlanır. Nitekim aşağı sınıftaki arabalarda kadınlarla çocukların bağırışmalarından korktukları açıkça açığa görülür. Hep hızlı sürmeye alışmış olan, ilk kez dediğini yapamayan arabacı, her zaman 5 dakikada geçtiği yolda 3 saat saplanıp kalmak zorunda olduğu için öfkelenir. Yitirdiği zamanı hesaplar. Kavga, çığlık, arabacıların karşılıklı sayışmaları, arada kamçı şaklamaları. Sonunda nasıl yeryüzünde en kararlı duruş bile az çok bir ilerleme gösterirse bu bekleme içinde bir umut ışığı belirir. Ogerten'in ilk ağaçları ve Biritinia'nın görünür. Kara, kara, kara. Bütün acılar unutulmuştur. Arabadakiler arabalarından atlarlar, yayalar arasında katılırlar. Uzaktan yükselen dans çalgısının ezgileri yeni gelenlerin sevinç ünlemelerine karışır. Bu minval üzere yürünür. Derken neşenin geniş limanı açılır. Ormanla, çayır, çalgıyla dans, şarapla şölen, gölge oyunları, ip cambazları, ışık donanma fişekleri. Bir bolluk ülkesi, bir Eldorado. Dipnot, mucize, altın ülkesi. Bu gerçekten bereket ülkesinde birleşmiştir. Ne yazık ki yahut ne iyi ki anlayışa göre ömrü ancak 2 gün sürer. Bir yaz gecesi düşü gibi yitip gider. İnsanda yalnızca bir anı ve bir umut bırakır. Bu bayramı öyle kolay kolay kaçırmam. Bu bayrama katılmak insanların, hele halkın tutkulu bir aşığı olarak bir dram şairi olan benim için ağız ağıza dolu bir tiyatroda seyircilerin dolup taşması, vücutça ve ruhça sakat olan ve kanı emilen yazarların kanıyla örümcek ağı gibi şişirilmiş bir yazın metadorunun inceden inceye düşünerek verdiği yargıdan 100 kere daha yararlı, hatta daha ibret verici olmuştur. İnsanların bir aşığı olarak diyorum, özellikle bu insanlar kitle halinde hiç olmazsa geçici bir zaman için kişisel tasalarını unutup kendilerini bütünün bir parçası olarak duyumsarlarsa, gene bu oyunda sonunda bir tanrısallık vardır. İşte böyle birisi olarak benim için her halk bayramı gerçek bir ruh bayramı, bir hac ziyareti, bir tapınımdır. Dış görünüşleriyle neşeli ama içten içe tasalı yüzlerden, o canlı veya sıkıntılı gidişten, aile bireyleri birbirlerine karşı takındıkları tavır ve davranışlardan yarı yarıya isteksiz anlatan, sanki Plutarkos'un bir kitabının çerçevesinde taşmış kocaman bir yapıttan okuyor gibi. O ünsüz insanların yaşamlarını okuyordum. Hem de doğru okudum kanısındaydım. Eğer insan köşede bucakta kalanların içini okuyamazsa, ünlüleri hiç anlayamaz. Şarapla işleri kızmış el arabaları, süren hamalların konuşmalarıyla, havada gözle görülmeyen ama sürekli bir iplik tanrı oğullarını kavgalara kadar sürüklüyor. Asılan aşığının üstlenmesine yarı isteksiz uyup dans edenlerin kalabalığından sıyrılarak ay ışığının arkasında sürüklenen genç hizmetçi kızlar Yulia'ların, Dido'ların, Medea'ların tohumlarını taşır. Her zaman olduğu gibi 2 yıl önce de bu bayrama gelen zevk düşkünlüğü konuk kalabalığına ben de karıştım. Gezintinin belli başlı zorlukları atlatılmıştı. Aurgante'nin sonuna gelmiştik. Önünde istenen bir yitini yağına uzanıyordu. Şimdi son da olsa bir savaşından daha kazanarak çıkılmalıydı. Neşeri insan çitinin arkasından geçen dar bir yol iki şenlik yer arasındaki biricik ulaşımı oluşturuyordu. Bu şenlik yerlerin ortak sınırı ise aradaki tahta parmaklı bir kapı gösteriyordu. Başka günler yaya yürüyenler için bu bağlantı yolu gereksiz bir şeydir. Kilise bayramında ise yolun genişliği birkaç katına çıksa bile gene o sonsuz kalabalığa dar gelirdi. İtirek akıla geri dönenlerle karşıdan gelenlerin bu şenlik ziyaretçilerin her yanda karşılıklı hoş görmeleri işi oluruna bağlamaya neden oluyordu. Ben de kalabalık kafileye karıştım. Yolun ortasındaydım. Ne yazık ki boyuna aynı yerde saplanıp kalmak, yol vermek, beklemek zorundaydım. Bu arada yolun iki yanındakileri seyretmek için yeterli zamanım vardı. Neşeye susayan kalabalığı beklediğim mutluluktan yoksun bırakmamak için yolun sol yamacında yüksek bir yerde bir çalgıcı topluluğu oturmuştu. Belki de o görkemli neşe sarayın açılan bu giriş yerinde büyük rekabetten korkmakla birlikte halkın henüz taze olan ilgisinin ilk meyvelerini toplamak istiyorlardı. Korkmuş ve kötü kımıltısız bakışlarıyla bir harpçı, yaşlı tahta bacaklı bir sakat. Herhalde kendi elinden çıkma yarı el tahtası yarı laterna yandırır korkunç aletiyle. Yaraların acısı kadar acı çektirmeye uğraşıyordu. Topal bir çocuk kemanıyla sarmaş dolaş olmuş, biçimsiz göğsünün verenli hızıyla boyuna vals çalıyordu. Sonra bütün dikkatimi üzerine çeken yaşlı bir adam. 70 yaşlarına kadar görünüyordu. Üzerinde lime lime ama temiz bir ceket vardı. Güler yüzüyle adeta kendini kendine alkışlıyordu. Saçsız başı açıktı. Bu gibi insanların hep yaptığı gibi o da şapkasını para toplamak için kullanılan kutular gibi önüne koymuştu. Eski çatlak kemanı da çalıyor, yalnızca ayağını kaldırıp indirerek değil, kambur vücudunun bütün uyumuyla tempo tutuyordu. Ama çaldığı şeye bir bütünlük vermek için harcadığı bütün emekler boştu. Çünkü çaldığı şey zaman ölçüsünden ve melodiden yoksundu. Birbiriyle ilgisiz ezgiler birbirini izliyordu. Çaldığı parçaya kendini kaptırmıştı. Dudakları titriyordu, gözleri öndeki notaya dikilmişti. Şaşılacak şey, önünde nota vardı. Bütün sokak çalgıları ezbere çaldıkları halde bu yaşlı adam kalabalığın ortasında önüne küçük ve kolayca taşınır bir rahle koymuştu. Rahlenin üstündeki kirli, yırtık notalar tümüyle bağlantısız bir biçimde kulağa doğan ezgilere düzen vermek için konmuş olacaktı. Bütün bu garip eşya dikkatimi üzerine çekmesine neden oldu. Nitekim bu durumu önünde dalgalanan kalabalığın neşesini kışkırtıyor ve bir alay konusu oluyordu. Öbür çalgıcılar yığın yığın bakır paraları kese indirirken yaşlı adamın şapkası bomboş duruyordu. Bu garip yaşlıyı rahatsız etmeden iyice seyretmek için yolun kıyısındaki tümseye çekildim. O bir süre daha çaldı, sonunda durdu. Uzun bir dalgınlıktan sonra kendine geliyormuş gibi önce yaklaşan akşamın izleri beliren gökyüzüne baktı, sonra da şapkasını. Bomboştu. İş neşesi kaçmadan şapkasını aldı, başına geçirdi. Yayı tellerin arasına soktu. Sun Serse Dunk Fines diye söylendi. Rahlesini aldı. Bayram yerine doğru akan kalabalık arasına ters yöne sanki evine dönen birisi gibi itilek akıla yol açmaya uğraşıyordu. Yaşlı adamın hali, davranışları adeta benim insanlar üzerine olan merakımı sonuna kadar kışkırtmak içinmiş gibiydi. Yoksul yoksul olduğu kadar soylu olan bu adamın giderilmez neşesi, o kadar beceriksiz olmasına karşın sanata olan isteği, tam para toplaması gerektiği bir sırada kalkıp evine gitmesi, sonunda düzgün bir şiveli ve tam bir akıcılıkla söylediği birkaç Latince sözlük. Demek bu adam iyi bir öğrenim görmüş ve epeyce bir bilgi edinmiş olmalıydı. Şimdi ise sokak çalgıcılığı yapıyordu. İşin aslını öğrenmek için adeta meraktan çatlayacaktım. Ama ne yazık ki aramızda kalın bir insan duvarı vardı. Ben hala yolun ortasında karşıdan karşıya insan seyirli dolaşıp dururken, o ufacık boyuyla ve çevresindekileri rahatsız eden elindeki rahleli itek akıla parmaklığa kadar sürüklendi. Böylece onu gözden yitirdim. Sonunda alana çıktığım zaman onu hiçbir yerde göremedim. Benim için kaçırılan bu fırsatla birlikte bayramın da tadı kaçtı. Ogerten'e dört bir yönden arşınladım, sonunda eve dönmeye karar verdim. Ogerten'den Tobor Caddesi'ne açılan küçük kapının yanına varmıştım. O anda kulaklarıma o eski kemanı tanıdık ezgileri geldi. Adımlarımı sıklaştırdım, işte orada. Merakımı konusundan yaşlı adam oralıydı. Kendisinden üstelik bir vals çalmasını isteyen birkaç çocuğun ortasında var gücüyle çalıyordu. Çocuklar, "Bir vals çalsana, bir vals. Duymuyor musun?" diye bağırışıyorlardı. Yaşlı adam onları önem vermiyormuş gibi bildiğini çalıyordu. Sonunda bu küçük dinleyici topluluğu ona söverek, eğlenerek uzaklaştı. Yakınlarda bir yere tavernasını yerleştirmiş olan bir çalgıcının çevresini sardı. Yaşlı adam müzik yarışlarını toplayarak biraz üzgün, dans etmek istemiyorlar diye söylendi. Ona yaklaştım. "Ne yaparsın çocuklar? Valsten başka bir şey bilmezler," dedim. Biraz önce çaldığı parçanın notasını göstererek, "Ben de vals çalıyordum zaten," diye yanıt verdi. "Kalabalıkta böyle şeyler de çalmak gerek ama çocuklar bundan bir şey anlamadı," dedi ve acı acı başını salladı. Cebinden bir gümüş para çıkarıp onu uzattım. "İzin verin de onların değer bilmezliğini ben gidereyim," dedim. Yaşlı adam elleriyle geri çevirir gibi endişeli bir takım hareketler yaparak, "Rica ederim, rica ederim. Şapkamın içine, şapkama," dedi. Parayı önündeki şapkanın içine koydum. O hemen aldı. Çok hoşlu, cebine indirdi. Güleç bir yüzle, "Demek bir kez de bolca bir kazançla eve dönmek nasip olacakmış," dedi. "Ne güzel," dedim. "Daha önce merakımı çeken bir halinizi anımsattınız. Bugün en çok kazandığınız gün mü?" "Herhalde daha çok kazandığınız günler olmuştur. Buna karşın tam para toplanacak bir saatte gidiyorsunuz. Biliyorsunuz bugün bayram, bütün gece sürecek. Bugün bir haftada toplayacağınızdan daha fazlasını toplayabilirsiniz. Buna ne demeli?" "Yaşlı adam ne mi demeli?" diye yanıt verdi. "Ah buyurun, kim olduğunuzu bilmiyorum ama hayırsever bir adama ve bir müzik dostuna benziyorsunuz." Cebinden verdiğim parayı çıkardı, göğsüne doğru kaldırdığı ellerin arasında sıktı. "Kaç kez benimle alay ettiler ama gene de size bu işin aslını anlatacağım," dedi. "Birincisi, ben hiçbir zaman gece geç vakte kadar sokaklarda dolaşmam. Bu nedenle çalgı çalarak, şarkı söyleyerek kimseyi kötü durumlara sürüklemeyi doğru bulmam. İkincisi, insan her işte az çok düzenli olmayı bilmelidir. Tersi halinde karışıklığa düşer. Bir daha yakasını kurtaramaz. Sonra üçüncüsü efendi, ben gündüzleri yalnızca halk için çalarım. Yavan ekmeği bile bin bir güçlükle kazanırım. Gecelerimse yoksul sanatıma ayrılmıştır. Evet, geceleri evde kalıyorum." Ve konuşması gittikçe yavaşladı. Yüzüne bir kırmızılık çöktü. Gözlerini yere dikti. "O zaman Esin'le çalıyorum. Şöyle kendi kendime ve notasız. Sanırsam müzik kitaplarında bunun adına doğaçlama çalmak derler." İkimiz de sustuk. O gizini ele verdiği için utancından, ben de en kolay bir valsi bile duyumsanır şekilde çalacak güçlü olmayan bir adamın, sanatın en yüksek aşamalarında söz edişinin verdiği şaşkınlıktan. O bu arada sözünü sürdürmeye hazırlanıyordu. "Nerede oturuyorsunuz?" diye sordum. "Siz yalnız başına çalarken yanınızda bulunmak isterim." Adeta yalvarıcısına, "Yo," dedi. "Bilirsiniz ki tapumun bir yeri bile gizli olur. Öyle sizi görmeye gündüz geleyim. Gündüzler ekmek parası peşindeyim. Sabahın erkenden olmaz mı?" Yaşlı adam gülerek, "Saygılar efendim," dedi. "Neredeyse siz ikram edilen konumuna düşüyorsunuz. Ben de eğer deyim yerindeyse bir veli nimet oluyorum. Siz bu kadar iyi yüreklilik gösteriyorsunuz. Bense bayağıca bundan kaçınıyorum. Nazik ziyaretiniz benim için bir onurdur. Yalnız rica ederim, geleceğiniz günü lütfen önceden kararlaştıralım da ne siz boşu boşuna işinizden gücünüzden olun, ne de ben bugün başlayan kazancımı kesinti uğratmış olayım. Yarınım dolu. Koruyucularımı, veli nimetlerimi, bana yaptıkları iyilikler için onları layık oldukları biçimde karşılamayı bir görebilirim. Ben bir dilenci olmak istemem, saygıdeğer efendi." Öteki ayak çalgılarını ezbere, öğrendikleri birkaç sokak havasını, Alman valslerinin hatta açık saçık şarkıları boyuna ineleyerek çalmaya yeltendiklerini bilirim. Onları ellerinden kurtulmak için yahut çalgıları yaşanmış bir dans neşesinin anılarını uyandırdı yahut da kopuk kopuk anımsadıkları geçmiş günleri canlandırdığı için para verirler. Bu nedenle onlar ezbere çalarlar ve çoğunlukla da yanlış yaparlar. Benim elimden aldatmak gelmez. Belleğim pek güçlü olmadığı için, bir de ünlü bestecilerin karışık yapıtlarının bütün notlarını toplamak güç olduğu için bu defteri kendi elimle temize çektim. Bu arada müzik defterinin yapraklarını çevirip bana gösterdi. Şaşarak gördüm ki eski ünlü ustaların son derece zor olan yapıtlarından seçilme parçalar çift seslerle özene bezene ama hiç de yatkın olmayan bir elden çıktığı anlaşılan bir yazıyla yazılmıştı. Demek yaşlı adam o beceriksiz parmaklarıyla böyle şeyler çalıyordu. "Ben bu parçaları çalarken," dedi, "konum ve değer olarak yükselmiş ve çoktandır ölmüş olan ustalara ve bestecilere saygı gösteririm. Böylece kendimi de doyurmuş olurum. Zaten dört bir yandan bozulan ve yanlış yolda yürüyen dinleyici kitlesinin zevkini ve ruhunun soyulaştırması suretiyle büyük bir lütuf eseri bana verilen armağanın karşılıksız kalmadığı umuduyla yaşarım. Fakat böyle şeyler konudan ayrılmayalım. Bu arada yüzüne kendi kendine beğendiğini gösteren bir gülümsemenin çizgileri yayıldı. Fakat böyle şeyler alıştırmayla elde edilir. Sabah saatlerim tümüyle bu alıştırmaya ayrılmıştır. Günün 200 saati alıştırmaya, ortası ekmek parasını, akşamda kendine ve Yüce Tanrı'ya. Oldukça insaflı bir bölüşüm değil mi? Dedi. Bunları söylerken gözleri yaşarmış gibi parlıyor fakat gülümsüyor. Pekala dedim. Ben de sizi bir sabah vakti görmeye gelirim. Nerede oturuyorsunuz? Gartener Sokağı'nda. Ev numarası 34 birinci kat. Ya demek kibarların oturdukları katta. Aslında tek katlıdır ama tavan arasındaki ambarın bitişinde küçük bir oda daha var. İşte bu küçük odadaki iki işçiyle birlikte oturuyorum. Demek üç kişilik bir oda. Odamız bölünmüştür. Yatağım ayrıdır. Vakit geç oldu. Siz de eve gideceksiniz. Hoşça kalın. Bu sırada önce verdim az bahşişi ilk katına çıkarmak için elime cebime attım. Yaşlı adamsa bir eliyle rahlesini, öteki eliyle kemanını kavradı ve çabuk çabuk şunları söyledi. Çok rica ederim vazgeçin. Çalgı ücretim fazlasıyla lütfedilmiştir. Yeni bir parayı hak etmiş değilim. Bunları söyledikten sonra bir ayağını oldukça beceriksiz bir biçimde geri iterek yerlere kadar eğildi ve yaşlı bacaklarının gücü oranında hızla uzaklaştı. Az önce de söylediğim gibi bu bayrama daha fazla katılma isteğimi yitirmiştim. Bu nedenle Leopoldstadt yolunu tutarak evime doğru yürümeye başladım. Tozdan sıcaktan bitkin bir durumda o yakınlardaki içkili bahçelerden birine girdim. Buralarda başka günler oturacak yer bulunamadığı halde bugün bütün müşterileri birinci turnuvaya göndermişti. O gürültülü kalabalıkta karşılıklı oluşturan buranın sessizliği bana biraz ferahlık verdi. Yaşlı çalgıcının pek de aspayı olan, olmayan türlü düşüncelere daldım. Eve gitmek üzere hesabı görüp kalktım. Gece bastırmıştı. Yaşlı adam Gartener Sokağı'nda oturduğunu söylemişti. Küçük çocuklardan birine Gartener Sokağı'nın nereye düştüğünü sordum. Bir ara sokağı işaretleyerek şurası efendim dedi. Bu sokak kentin dış mahallesindeki evlerden başlıyor, kıra doğru uzanıyordu. Oraya doğru yürüdüm. Büyük sebze bahçelerinin arasında dağışık birkaç evden ibaret olan bu sokak burada oturanların uğraşlarının ne olduğunu dipnot bahçıvan ve sokak adının nereden geldiğini açıkça anlatıyordu. Acaba bizim yaşlıdan bu yıkık kulübelerden hangisinde oturuyordu? Aksi gibi evin numarasını unutmuştum. Hava karardığı için zaten herhangi bir numarayı seçmek de olanaksızdı. Bu sırada elinde ağzına kadar sebze dolu bir zembil bulunan bir adam görüldü. Gecenin bu saatinde işinden gücünden yorgun argın dönen insanları rahatsız ediyor diye humurdanıyordu. Biraz daha ilerleyince kulağıma bir kemanın hafif ve uzayıp giden sesi yayıldı. Bir uzaktaki yoksulca bir evin açık çatı katı penceresinden geldiği anlaşılıyordu. Bu evde alçaklı ve tek katlıydı. Yalnız çatı penceresi ötekilerden ayrılıyordu. Olduğum yerde durdum. Hafif fakat gizemli bir perde alçalıyor, susuyor. Sonra birden yine keskinleşiyordu. Hem de hep aynı ton bir tür zevkli üstelemeyle yineleniyordu. Sonunda bir enterval yaptı. Bu bir kuartiydi. Bütün perdelerde bu uyumlu intervali adeta zevk ve tatlı duyum sanıyordu. Atlaya atlaya telleri dokunuyor, yayını çekiyor, aradaki perdeleri aksayarak birleştiriyor, tersler yapıyor, yineliyor, araya bir quinte sıkıştırıyor, için için ağlamayı andırır, titrek bir sesle titreyerek uzuyor, yavaşlıyor, duruyor. Aynı tonları, aynı geçişleri bu kez büyük bir hızla yineleyip duruyor. Meğer yaşlı adam fantazi dediği şey buymuş. Bu aslında gerçekten bir fantaziydi ama çalan için bu böyleydi, dinleyen için asla. Bunun ne kadar sürdüğünü, ne kadar çekimsel bir durum aldığını bilmiyordum. Birden evin kapısı açıldı. Üstünde yalnızca bir gömlek ve yarı yüklenmiş bir pantolon olan birisi sokağın ortasına kadar geldi. Çatı penceresine doğru bağırdı. Bu ne zamana kadar sürecek? Sesin tonu kızgındı ama acı ve aşağılayıcı değildi. O sözünü bitirmeden keman susmuştu. Adam eve döndü. Çatı penceresi kapandı. Az sonra sokak hiçbir şeyin bozamayacağı bir ölüm sessizliğine gömüldü. Bu bilmediğim yerlerden bin bir zorlukla evime doğru yürüdüm. Ben de kafamda bir fantazi düşünüyordum ama kendi kendime kimseyi rahatsız etmeyen bir fantazi. Sabahın erken saatleri benim için özel bir değer taşır. Günün ilk saatlerinde insanı ruhça yücelten bir şeyle uğraşmak, günün geri kalan bölümünü sanki bir gereksinmemiş gibi az çok iyice harcamak gibi bir şeydir. Bu nedenle sabahlayan Erkenden evimi bırakmaya çok zor karar veririm. Eğer tam bir neden olmaksızın bunu yapmak zorunda kalırsam günün geri kalan bölümünde ya düşüncesiz, avare bir şaşkınlık içinde dolaşır yahut da can sıkıntısından patlayarak azaplar içinde geçiririm. Yaşlı adama kararlaştırdığı üzere sabahın erken saatlerine gitmem gerekiyordu. Bu ziyaretin birkaç gün geciktirdim. Sonunda sabırsızlığım son kertesine geldi. Bir sabah gittim. Gartener sokağını kolayca buldum. Evi de öyle. Yine keman sesleri duyuluyordu ama pencere kapalı olduğu için ses çok hafif geliyordu. Eve girdim. Şaşkınlığından ne diyeceğini bilemeyen bahçıvan kadın tavan arası merdivenini gösterdi. Alçak ve yarı yarıya aralık bir kapının önündeydim. Kapıya vurdum. Yanıt veren olmadı. Sonunda mandala bastım, içeri girdim. Oldukça geniş ama son derece yüksek, yoksul bir odadaydım. Duvarlar dört bir yandan dik çatının eğimini izliyordu. Kapının yanı başında iğrenç denecek kadar karmaşık bir yatak serilmişti. Karşıdaki dar pencerenin hemen yanı başında başka bir yatak vardı. Yoksul ama temizdi. Titiz bir özenle düzeltilmiş ve örtüsü örtülmüştü. Pencerenin önünde küçük bir masa vardı. Üstünde nota kağıtları ve bir yazı takımı duruyordu. Pencerenin önüne birkaç saksı konmuştu. O da tam ortasından bir duvardan ötekine tebeşirle işaretlenmişti. Küçük ölçüdeki bir dünyanın bu ekvator çizgisinin iki yanında pislikle temizliğin bu kadar açık bir karşıtlığı asla düşünülemezdi. Tam bu tebeşir çizgisinin yanına yaşlı adam rahlesini yerleştirmişti. Öylesine giyinmiş, özenle giyinmiş, rahlenin önünde ayakta duruyor, alıştırma yapıyordu. Sevdiğim, korkarım ki yalnızca benim sevdiğim insan o kadar keskin, o kadar kulak tırmalı sesler çıkarıyordu ki okuyucularımı bu cehennem konserinin betimlemesini dinlemekten uzak tutmak isterim. Genellikle 32'lik, 64'lükten ibaret olan ve hızlı çalınan, zaten pek de kolay olmayan parçaları tanımak akıldan bile geçmezdi. Biraz dinledikten sonra bu karma karışık Arap saçının bu çılgınlığın yöntemini bulup çıkarmıştım. Yaşlı adam çalarken zevk duyuyordu. Öyle anlıyordum ki onun algısı iki şeyi kavrıyordu. Güzel ve kötü sesi. Bunlardan birincisi onu hoşnut ediyor, hatta kendinden geçiriyordu. Kötü seslerden de müziğe uyup çalınması gerekse bile gene elinden geldiği kadar kaçınıyordu. Bir müzik parçasında yapıtın ruhuna ve ritmine önem verecek yerde kulağa hoş gelen notalara dokunuyor. Araları belirgin biçimde veriyor. Bunları istediği gibi uzatmaktan çekinmiyor. Yüzünden adeta dalıp gittiği anlaşılıyordu. Dissonansları çok çabuk geçtiği halde kendisine güç gelen yerleri bir tek notasını bile kaçırmadan olabildiği kadar ağır bir tempoyla çalıyordu. İşte bütün bu anlatılan şeylerden ortaya çıkan curcuna üzerine kolayca bir görüş edinilebilir. Bu durum benim bile sinirime dokunuyordu. Onu bu zalgınlığından uyandırmak için birçok çare başvurduktan sonra bilerek şapkamı düşürdüm. Yaşlı adam birdenbire ürktü. Dizleri titriyordu. Yere kadar indirdiği kemanı kaldıramaz durumdaydı. Ona yaklaştım, kendine geldi. Ah, siz misiniz sayın efendim dedi. Yüksek sözünüzün yerine getirileceğini umuyordum. Yer gösterdi. Öteye belediye düzeltmeye koyuldu. Birkaç kez utangaç utangaç çevresine bakındı. Sonra birden kapının yanında duran masadaki boş tabağı aldı, dışarı çıktı. Dışarıda bahçıvan kadınla bir şeyler konuştuğunu duydum. Az sonra utanarak geri döndü. Tabağı arkasına saklıyordu. Gizlice yerine koydu. Anlaşılan bana ikram etmek için meyve istemiş ama koparamamıştı. Onu utangaçlığından kurtarmak için burası hoşuma gitti dedim. Hiç olmazsa düzenli diye yanıt verdi. Düzen denen şey buradan kovulmuştur ama henüz eşikten de dışarı çıkmamıştır. Odanın ortasındaki tebeşir çizilmiş çizgiyi göstererek şu çizgiye kadar benim dedi. Şu karşıda da iki işçi yatar. Bari bu işaret uyuyorlar mı? Onlar değil ama ben uyuyorum. Yalnızca kapımız bir. Komşularınız sizi rahatsız etmiyorlar mı? Pek değil. Gece geç vakit gelirler. O zaman ben yatmış olurum. Biraz tedirgin ederler ama yeniden uyanmak isteği de o oranda artmış olur. Sabahları odamı yerleştirirken ben onları uyandırırım. O zaman da onlar beni biraz azarlar. Sonra işlerine giderler. Bu sırada onu inceliyordum. Son derece temiz giyinmişti. Yaşına oranla dinç görünüyordu. Yalnızca bacakları biraz kısaydı. Elleriyle ayakları dikkat çekecek derecede zarifti. Yaşlı adam, bana bakıyorsunuz ama başka şeyler düşünüyorsunuz dedi. Evet, öykünüzü çok merak ettiğimi. Öyküm mü? Benim öyküm falan yok. Bugün dünden farksız, yarın da bugün gibi olacak. Doğallıkla öbür gün daha öbür gün. Orasını Tanrı bilir, o büyüktür. Yaşamanız bir hayli tek düz olsa gerek. Daha önceki yaşamınız nasıl oluyor da? Elimde olmadan konuşmama verdiğim aradan yararlanarak çalgıcılar arasına düştüm, öyle mi dedi. Ona ilk rastladığım zaman nasıl dikkatimi çektiğini, söylediği Latince sözlerin bende nasıl bir etki bıraktığını anlattım. Latince dedi, Latince mi? Elbet bir zamanlar öğrenmiştim. Daha doğrusu öğrenmek zorundaydım. Öğrenmeliydim. Yüzünü öte yana çevirerek "Lacuers Latin" dedi ama sürdüremedim. Aradan çok zaman geçti. Buna mı öykü diyorsunuz? Evet, nasıl oldu da? Elbet türlü türlü şeyler oldu. Önemli şeyler değilse bile birçok şey. Bunları bir kez kendi kendime anımsamak isterdim. Bir bakalım acaba büsbütün unuttum mu? Elini doğal olarak içinde saat bulunmayan saat cebine attı. Vakit pek erken diye sürdürdü. Saatimi çıkarıp baktım. Daha 9'a gelmemiş. Vaktiniz var dedim. Biraz gevezelik etmek isterdim. Deminkine göre daha rahatlamıştı. Vücudu dikleşti. Şapkamı elinden koparcasına aldı. Yatağın üstüne koydu. Oturdu. Bacak bacak üstüne attı. Rahatça konuşan bir adamın durumunu almıştı. Kuşkusuz saray danışmanı nokta nokta iyi duymuşsunuzdur diye söze başladı. Söylediği ad geçen yüzyılın ortalarında büro şefi gibi alçak gönüllü bir sanın altında çok büyük hemen hemen bir bakan etkisine sahip bir devlet adamının adıydı. Onu tanıdığımı söyledim. İşte o babam dedi. Babası mı? Bu yaşlı çalgıcının, bu dilencinin babası ha? O etkili, o erk sahibi adam babası olsun. Yaşlı adam şaşkınlığımı fark etmemiş göründü. Hatta o güleç yüzüyle öyküsünü sürdürdü. Ben devlet katlarında yüksek konumlara erişmiş üç kardeşin ortancasıyım. Onlar öldü, ben yaşıyorum. Bunları söylerken yere bakıyor, hava dökülmüş pantolonundan seçe seçe iplikler didikliyordu. Babam yüksek konumlara düşkün sert bir adamdı. Kardeşlerimden hoşnuttu. Bana kafası geç işler derdi, doğruydu. Kafam yavaş işlerdi. Eğer yanılmıyorsam uzaklara bakıyormuş gibi yana döndü. Başını sol eline dayadı. Eğer yanılmıyorsam düzenli bir yaşam sağlansaydı ve zaman da verilseydi birçok şey öğrenecek durumdaydım. Kardeşlerim tıpkı dağ keçileri gibi doruktan doğruğa sıçrayarak ders yaparlardı. Bense hiçbir şey kapalı geçemez, savsaklamazdım. Bir sözcük eksiğim olsa işe baştan başlamak zorunda kalırdım. Boyuna sıkışık durumlara düşüyordum. Daha önce öğrendiklerimi iyice sindiremeden yeni şeyler öğrenmem gerekiyordu. Ben yerimde sayıyordum. Bu yüzden bugün yaşamın neşesi ve aynı zamanda dayanağı olan müzikten beni nefret ettirdiler. Akşam karanlığında ne vakit notasız çalmak, şöyle kendimi eğlendirmek için elime kemanımı alsam hemen çekip alıyorlardı. Notasız çalmanın parmakları bozacağını, kulağa bir işkence olacağını ileri sürüyorlar ve asıl benim için bir işkence olan öteki derslere çalışmaya zorluyorlardı. Çocukluğumda kemanı duyduğum nefret kadar bütün yaşamımda hiçbir şeyden ve hiçbir kimseden nefret etmemişimdir. Durumdan yakınan babam beni sık sık azarlar, beni bir işe çırak vermekle korkuturdu. Oysa böyle bir şeyin beni ne kadar sevindireceğini söylemeye cesaret edemezdim. Bir tornacı veya bir dizgici olmayı ne kadar çok isterdim. Babam elbette onuruna dokunacağı için buna izin vermezdi. Babama yaranmak için onun önünde yapılmasına karar verilen sınav sonunda girip çattı. Dürüst olmayan bir öğretmen bana sınavda soracağı şeyleri daha önceden söyledi. Böylece işler yoluna giriyordu. Horatius'un bir şiirini ezbere okuyordum ama bir sözcüğe takıldım. Onay makamında boynuna başını sallayarak ve babama karşı gülümseyerek beni dinleyen öğretmenim yardım etti. O takıldığım sözcüğü yavaşça fısıldadı. Oysa ben o sözcüğü öteki sözcüklerle birlikte anımsamaya çalıştığım için söylediğini anlamadım. Birkaç kez yineledi ama boşuna. Sonunda babamın sabrı tükendi, köpürerek "Kakinum" diye bağırdı. Aradığım sözcük buydu. Artık iş işten geçmişti. O sözcüğü anımsaydım bile öbürlerini unutmuştum. Kendimi toplamak için dişimi tırnağıma taktım ama olmadı. Utana utana ayağa kalktım. Alışıldığı üzere babamın elini öpmek istedim. O beni geri itti. Ayağa kalktı. Orada bulunanlar başıyla hafifçe selamladı. Çıktı. Beni "Sekreks" diye azarlamıştı. Dipnot, dilenci. Vaktiyle öyle değildim ama şimdi öyleyim. Çokluk ana babalar konuşurken adeta geleceği görürler. Babam iyi bir adamdı ama sertti. Yüksek konumlara düşkündü. O günden sonra benimle tek sözcük konuşmadı. Buyruklarını aile bireylerinden birisi gelir söylerdi. Hemen ertesi gün öğretmenime son verildiği bildirildi. Babamı ne kadar acı bir biçimde kırdığımı bildiğim için çok korktum. Bütün gün ağlamaktan, alt üst dizilerinde öğrendim o Latince şiiri, ezber okumaktan başka yapacağım iş yoktu. Beni yeniden okumayı verirlerse anadan doğma eksiklerimi çalışmakla gidereceğime kendi kendime söz veriyordum. Fakat babam dünya yıkılsa verdiği karardan dönmezdi. Bir süre babamın önünde işsiz güçsüz oturdum. Sonunda denemek üzere beni bir mali kuruma verdiler. Hesap en zayıf yanımdı. Askere yazılmak isteyeni büyük bir korkuyla geri çevirdim. Şimdi bile bir korku duymadan hiçbir üniformaya bakamam. İnsanın yaşamını tehlikeye koyarak yakın bir akrabasının yaşamını koruması doğru ve akıllıdır ama kan dökmek veya sakat bırakmayı iş edinmek ha? Asla, asla, asla. Bunları söylerken sanki kendisini ve başkalarının yaralarının acısını duyuyormuş gibi iki kolunu sıvazladı. Böylece daireye kopyacı olarak girdim. Tam yerimi bulmuştum. Yazı yazmak zevkle yaptığım bir işti. Bugün bile iyi bir mürekkeple iyi bir kağıt üzerine inceli kalınlı sözcükleri yan yana getirerek yazmaktan daha hoş bir uğraşı bilmem. Hele müzik notaları çok hoştur. Ama o zamanlar müzik aklıma bile gelmezdi. Çalışkan fakat çok korkaktım. Bir kağıdın kopyasını çıkarırken doğru olmayan bir işaret, unutulmuş bir sözcük hatta anlamına anlaşılsa bile bana çok acı saatler geçirtirdi. Aslında tümüyle uymaz yahut kendiliğinden bir sözcük eklerim diye aklımı çıkar, zamanımı korku içinde geçirirdim. Dairede herkesten fazla çalışıp dizindiğim halde gene tembel lakabı takılmıştı. Böyle birkaç yıl geçti. Para da almıyordum. Yükselme sırası bana geldiği zaman babam oyunu başka birine verdi. Öbürleri de babama duydukları saygı yüzünden babama uyup başkasına verdiler. Sözün burasında bak hele bir tür öykü oluverdi dedi. Şimdi öyküyü anlatayım. O sıralarda yaşamın en mutlu ve acıklı iki olayı başımdan geçti. Birisi babamın evinden uzaklaşmam. Öteki o yüce müziğe bugüne kadar bana bağlı kalan kemanıma kavuşmak. Babamın evinde ev halkından kimse bana önem vermiyor. Bir arka odaya asılmış oturuyordum. Bu oda komşumun avlusuna bakardı. İlk sırada aile sofrasında yemek yiyordum. Yemekte hiçbir benimle tek sözcük konuşmazdı. Kardeşlerim yabancı ülkeli memuriyetle atandıkları ve babam da her gün şölenden şölene dolaştığı için annem öleli çok olmuştu. Saat benim için evde kazan kaynaması gereksiz görüldü. Uşaklara dışarıda yemek yemeleri için para veriliyordu. Bana da öyle. Ama para benim elime verilmiyor, aydan aya lokantaya ödeniyordu. Bu yüzden evde kaldığım zamanlar pek azdı, akşamlar dışında. Çünkü babam daire tatilinden sonra en geç yarım saat içinde evde bulunmam buyruğunu vermişti. Hep odamda oturuyordum. Hem de gözlerim bozuk olduğu için ışığa dayanamadığımdan karanlıkta otururdum. Girişi güzel şeyler düşündüm. Ne üzgündüm ne de neşeliydim. Böyle odamda otururken bir gün komşu avluda şarkı söylendiğini duydum. Daha doğrusu birçok şarkı. Ama bunlardan biri çok hoşuma gitti. Bu şarkı o kadar yalın, o kadar dokunaklı, edası o kadar hoştu ki sözcükleri anlamaya bile gerek yoktu. Zaten sözcüklerin müziği bozacağı kanısındayım. Bu anda ağzından kısık ve boğuk sesler dökülüyordu. Sesim iyi değil dedi. Kemana sarıldı, çalmaya başladı. Hem bu kez doğru dürüst çalıyordu. Çaldığı şey cana yakındı. Ama öyle ağırmış hamış şey de değildi. Çalarken parmakları teller üzerinde titriyordu. Sonunda yanaklarından birkaç damla yaş yuvarlandı. Kemanı yerine koyarken işte bu şarkı dedi. Onu hep taze bir zevkle dinlerim. Tümüyle belleğimde yer ettiği halde sesimle doğru dürüst iki noktasını bile çıkaramıyorum. Her seferinde bu şarkıyı dinlemek için adeta sabırsızlanırdım. Bu sırada gözlerimi, kemanım, çocukluk yıllarından beri unuttuğum, duvarda antika bir silah gibi asılı duran kemanım ilişti. Şöyle bir yokladım, herhalde ben yokken uşak çalmış olacak akortluydu. Yayı teller üzerinde gezdirirken, Tanrım sanki çalan ben değildim, Tanrı'nın eli değmiş gibiydi. Ses içime akıyor, sonra gene içimden dışarı çıkıyordu. Soluduğum hava bir kendinden geçişle doluydu. Avludan gelen şarkıyla kemanından dökülen ses yalnızlığımın iki yoldaşıydı. Diz çöktüm. Yüksek sesle yakarmaya başladım. O yüce, o tanrısal varlığı çocukluğumda nasıl oldu küçümsemiş, hatta ondan nefret etmiştim. Kemanı öpüyor, yüreğime bastırıyor, yeniden çalışıyordum. Avludan gelen şarkı, bu bir kadın sesiydi. Durmadan uzuyordu ama bu şarkıyı kemanda çıkarmak pek de kolay değildi. Ayrımın sonu.